Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan beyliklerin özellikleri nelerdir? Yerleşme ve devletleşme sonrası Selçuklu Türkiye'si hakkında neler biliyoruz? Kösadağ Savaşı sonrasında Anadolu'daki yeni siyasi yapı neleri etkilemiştir? Tarih FM'e hoş geldiniz. Ben Ferdi Hoca. Bu bölümümüzde Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da gelişen siyasi hayatı konuşacağız. 5. podcast'ten hepinize merhaba. Bugün 16 Ocak Pazar. Saat 19'u gösteriyor. Aşk-ı sadıkta dil bildir olur mu yar ki? Hiçbir taht üstünde mümkün müdür hünkâr ki? Bu bölüme 2. Selim'in dizeleriyle başladık. Önereceğimiz kitaplar listesinde bu hafta Timaş'tan yayınlanan Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın kaleme aldığı Kral Öldü, Yaşasın Kral. Osmanlı'da Cülüs, Veraset ve Meşruiyet adlı 512 sayfalık eseri var. Kitapta Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarını ifade eden Cülüs kavramı işlenmiş. Farklı bir kitap olduğu için tavsiye kitaplar listemize ekledik. Kitap tavsiyemizden sonra güncellerimize bakalım. 2020-2021 yılı Avrupa Erkek Basketbol Ligi şampiyonumuz Anadolu Efes'tir. Diriliş düşüncesinin mimarı olan ve 2021 Kasım ayında hayatını kaybeden şairimiz Sezai Karakoç. Allah rahmet eylesin. Şahları da vururlar. Soyut Padişah gibi oyunların yazarı Ferhan Şensoy üstadımız Ağustos 2021'de hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Güncellerimizden bahsettiğimize göre Anadolu'da kurulan birinci dönem Türk beylikleriyle başlayalım. İki tip beylik döneminden bahsedeceğim size. Birinci bahsedeceğim beylikler Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan beylikler, birinci dönem olanlar. İkinci bahsedeceğim de Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler. Şimdi Malazgirt Savaşı sonrası kurulan yani birinci dönem Anadolu beylikleri dediğimiz beyliklere bir bakalım. 1072 ile 1202 yıllar arasında Ebu'l-Kasım Saltuk tarafından Erzurum civarında kurulan beyliğimiz Saltukoğulları Beyliği. Saltukoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Beyliği olarak tarihe geçiyor. Gürcüler ve Haçlılar ile mücadele ediyorlar. Sonunda Türkiye Selçuklusu tarafından yıkılıyor. 1080 ile 1178 yılları arasında Danışment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat civarında kurulan beyliğimiz Danışmentoğulları Beyliği. Danışmentoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam beyliklerinin en güçlüsü olarak tarihe adını yazdırmış. Saltukoğulları gibi Türkiye Selçuklu Devleti tarafından bu beylik de yıkılıyor. 1080 ile 1228 yılları arasında Erzincan Divriği civarında kurulan beyliğimiz Mengücük Gazi tarafından kurulan Mengücekoğulları Beyliği. 1102 ile 1409 yılları arasında Hasankeyf, Harput yani Elazığ ve Mardin civarında 3 kol halinde kurulan beylik Artukoğulları Beyliği adıyla anılıyor. Artukoğulları Beyliği Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam beylikleri arasında en uzun süre hayatta kalan beylik olarak tarihe geçmiş. Çakabey tarafından İzmir civarında kurulan beyliğin adı da Çakabeyliği. Bu beylik ilk Türk donanmasına sahip olan beylik olarak tarihe geçmiş. O zaman Çakabey'i de ilk Türk denizcisi olarak söyleyebiliriz. Saydığım bu ilk Türk beylikleri dışında Van civarında kurulan Sökmenoğulları, Bitlis civarında kurulan Dilmaçoğulları, Diyarbakır tarafında kurulan İnançoğulları, Harput işte Elazığ tarafında kurulan Çubukoğulları gibi beylikler de varlığını sürdürmüş ama bizim için şimdilik bu kadar beylik yeterli. Bu saydığım birinci dönem Anadolu beyliklerinin özelliklerine geldiğimizde Anadolu'nun fethinde büyük rolleri var. Anadolu'nun Türkleşmesinde, Anadolu'nun İslamlaşmasında, Anadolu'nun iskan edilmesinde etkili olmuşlar. Dolayısıyla Anadolu'yu Bizanslara karşı, Gürcülere karşı, Ermenilere karşı ve Haçlılara karşı korumuşlar. Anadolu'nun bayındır, yaşanabilir bir hale gelmesindeki katkılarını da sayabiliriz tabii ki. Birinci dönem Anadolu beylikleri hakkında konuştuğumuza göre gelin Anadolu Selçuklu Devleti ve sonrasından bahsetmeye devam edelim. Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu olarak andığımız devlet 1077 ile 1308 yılları arasında varlığını sürdürmüş. Süleyman Şah tarafından İznik merkezli olarak kurulmuş, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından tanınmıştır. Kılıç Arslan döneminde Bizans'ın etkisiyle Çakabeyliği yıkılmış, Malatya kuşatılmış fakat 1. Haçlı Seferi tehlikesi yüzünden bu kuşatma kaldırılmış. Yine bu dönemde Haçlı tehlikesi sebebiyle başkent İznik'ten Konya'ya taşınıyor. O zaman Türkiye Selçuklu Devleti'nin iki tane başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi İznik, ikincisi Haçlı tehlikesi sebebiyle Konya. 1. Mesut döneminde Anadolu'ya artık Türkiye denmeye başlıyor. Yani Türklerin çoğunlukta olduğu yer anlamına geliyor. Yine 1. Kılıç Arslan döneminde Bakır Selçuklu parasının bastırıldığını görüyoruz. Bu para bastırma meselesi bağımsızlık anlamına geliyor. Yani bir devlet kendine ait para bastırabiliyorsa bağımsız olmuştur. Ha, bu paralar bir de zaman içerisinde bakır para, gümüş para, altın para olarak bastırıldıysa devlet zenginleşmiştir. Yine 1. Mesut döneminde Anadolu'da bayındırlık faaliyetleri başlamış. Sonrasında 2. Kılıç Arslan döneminde gümüş ve altın Selçuklu paralarının bastırıldığını görüyoruz. Bu ne demekti? Zenginlik alametiydi. Bu dönemde Anadolu'nun hemen hemen her yerine kervansaraylar dikiliyor ki ticaret artsın. 2. Kılıç Arslan döneminde 1176'da gerçekleşen Mirekeferon Savaşı'nda Bizans mağlup ediliyor. Bu savaş çok önemli bir savaş. Artık Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umudu sona eriyor. Yani Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geliyor. Bu savaş ile Türklerin artık savunmadan taarruza geçtiklerini söyleyebiliriz. O zaman Anadolu'nun bu hale gelmesinde 3 savaştan bahsetmek yerinde olacak. Pasinler, Malazgirt, Mirekeferon. Pasinler ile Anadolu'nun kapıları aralanmış, Malazgirt ile Anadolu'nun kapıları açılmış, Mirekeferon Savaşı ile de Anadolu artık Türk yurdu haline gelmiştir diyebiliriz. Bundan sonraki dönemde 2. Kılıç Arslan eski Türk geleneklerine uyuyor ve devleti oğulları arasına paylaştırıyor. 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Trabzon Rum İmparatorluğu mağlup ediliyor. Karadeniz güvenlik altına alınıyor. Yine bu dönemde Antalya'nın alındığını ve ilk denizcilik faaliyetlerinin başladığını, Venedik ile ticaret anlaşması yapıldığını da söyleyebiliriz. Hangi dönemden bahsediyordum? 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminden. Türkler Anadolu'ya gelene kadar denizcilik faaliyetleriyle ilgilenmiyorlardı. Ama bu dönemde denizcilik faaliyetleriyle ilgilenmeye başladılar. Neden? Coğrafi sebepler. 1. İzzettin Keykavus döneminde ise Sinop alınıyor. Kıbrıs Krallığı ile ticaret anlaşması yapılıyor. Anadolu'nun pek çok yerine kervansaray yapılıyor ticaret gelişsin diye. Bakın İzzettin Keykavus dedim. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları Fars yani İran etkisiyle Keykavus, Keyhüsrev gibi isimler alıyorlar. Neden? İran etkisi yoğun bir şekilde görüldüğü için. Eski Türk etkisiyle alınan isimler de neydi? Kılıç Arslan gibi isimlerdi. Ama Keykavus, Keyhüsrev gibi isimler İran yani Fars etkisinin etkin olduğunu gösterir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat döneminde yaşanıyor. Bu dönemde Antalya'nın doğusundaki Kandeler Kalesi alınıyor ve buraya Alanya, Alaye ismi veriliyor. Yine bu dönemde ilk deniz aşırı seferin düzenlendiğini, bu seferin de Kırım'ın Suudak Limanı'na gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine 1. Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu'da siyasi birliğin sağlandığını, esnaf teşkilatı olan ahilik teşkilatının geliştirildiğini, kervanlara sigorta sistemi getirildiğini, bu sigorta sisteminin de tarihin ilk sigorta uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Anadolu ile Moğollar arasında tampon görevi gören Harzemşahlarla Yassıçemen Savaşı, Türkiye Selçuklularının galibiyetiyle sonuçlanıyor. Anadolu ile Moğollar arasındaki bu tampon bölgenin yıkılması yani Harzemşahların yıkılması Anadolu'yu Moğol tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemine geldiğimizde ise Türk tarihinin ilk dini sosyal içerikli isyanı olan Baba İshak ya da Babayiler dediğimiz isyan devlet tarafından çok zor bir şekilde bastırılıyor. Bu isyanın çok zor bir şekilde ve uzun sürede bastırılması Moğolların işine geliyor. Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırıyorlar. Bu yapılan savaş, Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti büyük ama çok büyük bir yeniliği alıyor. Bu savaş Türk tarihini değiştiren savaşlar arasında sayılabilir. Kösedağ Savaşı'nda alınan bu yenilgi üzerine Anadolu Moğol egemenliğine giriyor. Türkiye Selçuklu Devleti Moğollara bağlı ve vergi ödeyen bir devlet haline geliyor. Dolayısıyla kurulan Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sonu geliyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulduğu için Kösedağ yenilgisinden sonra Anadolu'da 2. Türk Beylikleri dönemi başlıyor. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan bu 2. dönem Türk Beylikleri hakkında bilgi verecek olursak ilk anlatmamız gereken Karamanoğulları. Konya civarında kurulmuş, Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak tarihe geçmiş. Karamanoğulları resmi dilleri Türkçe olarak geçiyor. İkinci beyliğimiz Karasoğulları, Balıkesir, Çanakkale civarında kurulmuş. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik olarak tarihe geçiyor ve Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nden ayrılmayan bir beylik. Habitoğulları, Antalya, Isparta civarında kuruluyor. Osmanlı Devleti'ne para karşılığı bağlanıyor. Germiyanoğulları Kütahya civarında kurulmuş, Osmanlı Devleti'ne çeyiz ve miras yoluyla bağlanmış. Dulkadiroğulları Maraş civarında kurulan beylik, Osmanlı'nın aldığı son beylik olarak tarihe geçmiş. Ramazanoğulları Beyliği Adana civarında kurulan beylik, Osmanlı'ya katılan son beylik. Bakın, Osmanlı'nın aldığı son beylik Dulkadiroğulları, Osmanlı'ya katılan son beylik Ramazanoğulları. Bunun dışında Aydın civarındaki Aydınoğulları, işte Muğla civarındaki Menteşeoğulları, Manisa civarındaki Saruhanoğulları, Kastamonu, Sinop taraflarındaki Candaroğulları, Sivas, Kayseri civarını merkez olarak edinmiş Eretnoğulları, Ordu tarafındaki Taceddinoğulları, Beyşehir civarındaki Eşrefoğulları, Sahip Ataoğulları Afyon civarında, Samsun, Bafra civarında Pervaneoğulları gibi Anadolu'da kurulan bu ikinci dönem Türk beylikleri Osmanlı tarihini anlatırken zaman zaman karşımıza çıkacak. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan birinci dönem Anadolu beylikleri ile Anadolu Selçukluları hakkında konuşmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı ferdihocam@gmail adresine gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.